Merhaba, ben Ender Yıldız. Bu videomuzda AMD'nin A10 6700 işlemcisini ve Gigabyte'ın F2A 85X UP4 anakartını inceleyeceğiz. Tasarım ve geliştirme aşamaları AMD mühendisleri tarafından yıllarca sürmüş ve 2011 yılının sonlarına doğru hayatımıza giren buldozer işlemcileri, fiyat performans konusunda başarılı ürünler sunsalar da maalesef saf işlemci performansı konusunda Intel çözümlerine karşı rekabetçi bir tutum sergileyemedi. Daha sonra AMD'nin yaptığı açıklamalardan buldozer mimarisinin her yıl güncellenerek daha yüksek performanslı ürünlerinin ve versiyonlarının kullanıcılarla buluşturacağı bizlerle paylaşıldı. Bu durumun ilk örneği olarak 2012 yılında Piledriver çekirdeğine sahip işlemcileri gördük. Bu işlemciler aynı zamanda AMD'nin APU, yani hem işlemci hem de grafik yongasını tek çatı altında toplayan platformunda da kullanıldı. Biz ilk olarak Trinity çekirdeğine sahip AMD'nin A10 5000 serisi işlemcilerini gördük. Şimdi bugün testimize gelen işlemci AMD'nin ikinci jenerasyon Piledriver adını verdiği Richland çekirdeğine sahip A10 6700 modeli. 32 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen ikinci jenerasyon Piledriver modülü Richland'dan 2 adet içeren A10 6700 toplamda 4 adet x86 çekirdeğine sahip. 3.7 GHz taban frekansı olan işlemci Turbo Core 3.0 ile uygun şartlar altında hızını 4.3 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Radeon HD 8670D grafik biriminin yer aldığı işlemci içerisinde 384 adet Radeon çekirdeği 844 MHz'de görev yapıyor. DDR3 1866 MHz resmi bellek desteğine sahip A10 6700 işlemcinin TDP değeri AMD tarafından 65 watt olarak belirlenmiş. 2013 model Richland tabanlı AMD A serisi APU'ların 2012 yılında çıkan Trinity APU'larına kıyasla fiziksel olarak herhangi bir farklılıkları bulunmuyor. Yine Socket FM2 yapısını kullanan işlemciler şu anki anakartlarda BIOS güncellemesiyle sorunsuzca kullanılabiliyor. 4 MB tampon bellek içeren işlemcilerin transistör sayısı 1.3 milyar olarak belirlenmiş. 6700 modeli K takısı içermediğinden çarpan kilidi açık değil. Zaten 65 wattlık TDP değeriyle A10 6700'ün hız ışıtmacılardan daha çok düşük güç tüketimi ile performans arasında dengeyi kurmayı hedefleyen kullanıcılara hitap ettiğini de söyleyebiliriz. Peki bu 2013 model Richland tabanlı APU'ların daha önce piyasada yer alan AMD'nin Trinity tabanlı APU'larından farkı ne? Bunları da kısaca bir göz atalım. Richland'ın silikon anlamında yapısını değerlendirdiğimizde Trinity çekirdeğinden hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Tasarımsal anlamda neredeyse tamamen aynı olan işlemcilerin farklılaştığı nokta optimize edilen güç ve turbo yönetimi. Yeni Richland işlemciler Trinity'lere kıyasla daha fazla güç ve frekans basamağı içermekte. Bu da demek oluyor ki yeni işlemciler mevcut yük durumuna en uygun frekansla çalışmak için optimize edilmiş. Richland'daki yeni güç basamakları böyle bir durumda daha yüksek verimlilik sunuyor. Ve yine turbo core'un da daha da geliştirerek işlemcinin anlık durumunu daha iyi kontrol edebilecek bir yapı oluşturulmuş. AMD'nin verdiği bilgilere göre Richland APU'ları Trinity'lere kıyasla daha uzun süre turbo hızlarında çalışmaktalar. Richland A10 serisi işlemcilerin dahili grafik biriminde değiştiğini görmekteyiz. A10 5700 ve 5800K serisi Trinity tabanlı işlemcilerde Radeon HD 7660D grafik birimi yer alırken A10 6700 ve 6800K'da ise Radeon HD 8670D'nin kullanıldığını görüyoruz. İki GPU arasındaki fark ise ismi dışında 44 MHz'lik çalışma frekansı. Maalesef Richland APU'ları da Trinity'lerdeki aynı grafik mimarisi olan Very Long Instruction Word 4'e sahip. İki APU arasındaki GPU farkının çok fazla olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. AMD'nin Richland tabanlı APU'larının detaylarını da böylece tanımış olduk. Şimdi gelin işlemciyi test etmek için kullandığımız Gigabyte'ın F2A 85X UP4 anakartının detaylarını da yakından göz atalım. Anakartın detaylarına baktığımızda Gigabyte isminin bizlerde çağrıştırdığı mavi baskı devresinin bu kartta tercih edilmediğini görmekteyiz. Gigabyte artık son dönemde bazı üst seviye anakartlarında siyah baskı devresinde kullanıyor. Anakartın genel tasarımsal detaylarına baktığımızda siyah ve gri renklerinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Siyah renk her ne kadar ağırlıklı olursa olsun gri renkli anakartın birçok noktasında kullanılmış. Gri rengin kullanıldığı noktalara baktığımızda soğutucuların, bellek slotlarının bir bölümünün ve güç yongalarının bir gri renkte tercih edildiğini görmekteyiz. Anakartın tasarımsal detaylarına baktığımızda hemen üst tarafta FM2 soketini görüyoruz. Soketin yanında da 4 adet bellek slotu yer almakta. Bellek slotları ve işlemci soketinin arasındaki kısa mesafe dikkatimizden kaçmıyor. Gigabyte'ın Ultra Drable programı çerçevesinde yüksek kaliteli güç bileşenlerinin yine anakartta yerini aldığını görüyoruz. Ayrıca sağ üst köşede bir adet kırmızı renkli güç açma butonu da konulmuş. Yine bu butonun hemen yanında bir adet de reset tuşu yer alıyor. Bu da özellikle sistemini uzay montajda çalıştıran kişiler için hızlı ve pratik bir şekilde sistemlerini açıp kapatabilme anlamına gelmekte. Anakart üzerinde yer alan PCI Express portlarına baktığımızda üst tarafta bir adet 1x hızında çalışan portu görmekteyiz. Hemen altında ekran kartı için 16x'lik PCI Express slotu bulunuyor. Bunun ardından yine 2 adet 1x'lik PCI slotu karşımıza çıkmakta. Bunun da altında bir adet daha 16x'lik PCI Express slotunu görüyoruz. Yalnız bu slot elektriksel olarak anakarta 8X hızında bağlanmış durumda. Arada bir adet PCI port da unutulmamış. Bu sayede anakart kullanıcıları sahip oldukları ve kullanmaya devam etmek istedikleri herhangi bir PCI tabanlı kartı bu slota takıp çalıştırabilirler. Son olarak yine bir adet fiziksel olarak 16X PCI Express slotunu görüyoruz. Bu slotta anakarta 4X olarak elektriksel bağlanmış durumda. PCI Express slotların hemen sağ tarafında büyük sayılabilecek ama aynı zamanda düşük profilli bir soğutucu bulunuyor. Zaten birçok birim artık işlemci içerisine entegre edildiğinden anakart üzerindeki haberleşmeyi sağlayan kontrolcü pek fazla ısınmamakta. Bu kontrolcünün hemen yan tarafında da SATA bağlantılarını görüyoruz. SATA bağlantıları dikey konumda yerleştirildiğinden anakart montaj sırasında kablo karmaşasını bir miktar daha azaltmış oluyor. Burada 6 adet SATA 3 bağlantısını görmekteyiz. SATA bağlantılarının hemen yanında da Gigabyte'ın ünlü özelliği olan Dual BIOS'u görüyoruz. Hem yedek hem de ana BIOS burada ufak bir yonga içerisinde saklanmakta. BIOS çiplerinin hemen yanında da herhangi bir hata oluşma durumunda hatayı daha rahat analiz edebilmek için yardımcı olan debug portunu görüyoruz. Anakartın alt sırasına baktığımızda bu bölgede yer alan bütün giriş çıkış bağlantılarının kendine has bir çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz. Alt taraftaki giriş çıkış bağlantılarına bakacak olursak ses girişini, COM portu ve USB'leri genel olarak burada görebiliriz. Burada yer alan kırmızı renkli USB portu standart bir USB portuna göre daha fazla akım sağlayabilmekte. Bu da özellikle telefon ve tabletini bilgisayar üzerinden şarj etmek isteyen kişilerin şarj süresini oldukça kısaltıyor. Alt taraftaki giriş çıkış bağlantılarını incelemeye devam ettiğimizde kasa bağlantısı için gerekli olan pinleri ve harici yongayla sağlanan bir diğer SATA 3 bağlantısını görüyoruz. Anakart hakkında sizlere bahsedeceğimiz son detay arka panelinde yer alan giriş çıkış bağlantıları. Bu giriş çıkış bağlantılarına baktığımızda ilk sırada hem fare hem de klavye için kullanılan PS2 bağlantısını, mavi renkte 2 adet USB 3.0 girişini, bu bağlantıların ardından yine mavi renkli 2 adet USB 3.0 bağlantısını ve bunun üzerine ek olarak Ethernet girişini ve son olarak da ses giriş çıkışlarını görüyoruz. İşlemcinin ardından anakartın detaylarını da böylece tanımış olduk. Artık eksik bileşenleri tamamlayabilir ve test sistemimizi çalıştırabiliriz. Gigabyte F2A85X UP4 anakartın BIOS'una girdiğimizde son dönemde artık alışık olduğumuz UEFI BIOS tipinin bu anakartta da kullanıldığını görmekteyiz. Klavyenin yanında ekstra olarak fare desteği de bulunan BIOS'ta ayarlamaları pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün. BIOS'un yapısına baktığımızda ana başlıkların üst tarafta ikonlar halinde sıralandığını görmekteyiz. İlk sekmemiz MIT. Motherboard Intelligent Tweaker ayarlarına girdiğimizde buradan işlemci ve bellekler hakkında teknik verilere ulaşabilmek mümkün. İkinci alt başlığımız olan gelişmiş frekans ayarlarına baktığımızda sistemin bütün frekans ayarlarını buradan değiştirebiliyoruz. Base Clock olsun, PCI Express olsun, Kuzey Köprüsü olsun, dahili GPU'nun frekansı olsun hepsini buradan değiştirmek mümkün. Ayrıca işlemci çarpanını da yine bu alt menüden değiştirebilirsiniz. Ayrıca işlemciyle ilgili turbo frekansı olsun, güç yönetimi olsun, çeşitli parametreleri yine buradan ulaşabileceğiniz alt menüden değiştirmeniz mümkün. MIT sekmesinin alt başlıklarını incelemeye devam ettiğimizde gelişmiş bellek ayarlarını da yine buraya konumlandırdığını görüyoruz. Buradan belleklerin üzerindeki çeşitli ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz. Zamanlamalar dışında Intel'in XMP ve AMD'nin bellek teknolojilerini de aktif hale getirerek belleklerin içerisinde kayıtlı olan zamanlamaları ve frekans değerlerini otomatik olarak sisteme girebilmek mümkün. MIT sekmesinde bahsedeceğimiz bir diğer alt başlık gelişmiş voltaj ayarları. Voltaj ayarlarına girdiğimizde işlemcinin, kuzey köprüsünün, belleklerin ve anakart üzerindeki birçok birimin voltajını arttırarak hız aşırtma konusunda daha fazla stabilite sağlamak mümkün. Son olarak MIT başlığının altında bilgisayarın birimlerini izleyebileceğiniz PC Health Status da bulunuyor. Buraya baktığımızda işlemcinin, belleklerin 3.3 volt kanalı olsun, 12 volt kanalı olsun buradan geçen voltajları ve fanları ayarlayabilmek mümkün. Otomatik fan ayarına ek olarak isterseniz CPU'nun fanını veya sistemde bağlı olan diğer fanları otomatiğin dışında kendi istediğiniz bir diğerde çalıştırarak daha sessiz veya daha hızlı çalışmasını da sağlayabilirsiniz. MIT'nin ardından bir diğer üst başlık olan sisteme geldiğimizde anakart hakkındaki bazı bilgilerin burada görüntülendiğini görmekteyiz. Anakartın BIOS revizyonu, BIOS tarihi gibi bilgiler burada yer alırken ayrıca BIOS'un diline ve bunun yanında BIOS'un tarihini de bu alt başlık altından değiştirmek mümkün. BIOS'un yapısını incelemeye devam ettiğimizde 3. üst menü olarak BIOS Features'ı görüyoruz. Buradan da alışık olduğumuz üzere BIOS ve sistemin genel başlangıcı ile ilgili çeşitli ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. 4. üst başlığımız olan Peripheral hıza baktığımızda ise buradan anakart üzerinde yer alan bileşenleri kontrol edebilmek mümkün. Bu bileşenler arasında anakart üzerinde yer alan SATA kontrolcüsü, USB kontrolcüsü, Ethernet kontrolcüsü, ses kartı gibi birimlerin ayarlarını buradan yapabilirsiniz. 5. üst menümüz olan Power Management'a baktığımızda ise buradan daha çok bilgisayarın güç yönetimiyle ilgili ayarları gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Bilgisayarın çeşitli güç yönetim senaryolarında nasıl tepki vereceğini yine buradaki BIOS ayarlarından seçebilir ve buna göre bilgisayarınızı özelleştirebilirsiniz. BIOS'tan çıkmadan önce bahsedeceğimiz son özellik ise BIOS'ta yer alan Q-Flash özelliği. QFlash ikonuna tıkladığımızda anakartımız otomatik olarak QFlash uygulamasına giriyor. QFlash uygulamasına girdikten sonra bilgisayarda yer alan sabit diskten veya herhangi bir USB bellekten sistemin BIOS'unu güncelleyebilirsiniz. AMD A10-6700 işlemcimizin testlerine ilk olarak 3D Mark 13 uygulamasının Fire Extreme Score ile başlıyoruz. Tabloda Fire Extreme'in fizik skorunu kullanmamızın sebebi bu alt testin işlemci ve bellek performansı konusunda daha belirleyici olması. Sonuçları değerlendirdiğimizde A10-6700 standart frekansında çalışırken A10-5800K'dan yaklaşık 100 puan civarında daha düşük bir skora imza atıyor. A10-6700'e hızlaştırma uyguladığımızda ise puanın bir miktar daha yükselerek 5800K'yı da geride bıraktığını görüyoruz. Testin ilk sırasında ise Intel'in Core i3-3225 işlemcisinin yer aldığını görmekteyiz. İşlemci testlerinden ikinci olan PC Mark 7'nin skorlarına baktığımızda bu sefer A10-6700'ün 5800K'yı az bir farklı da olsa geride bıraktığını görmekteyiz. Fakat iki işlemci arasındaki performans farkının belirleyici olacağını söylemek yanlış olur. A10-6700'e hız ışıtma uyguladığımızda bir kez daha skorların bir kez daha yükseldiğini görürken yine Core i3-3225 işlemcinin bu testte de ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Sıradaki işlemci testimizde Handbrake uygulamasını kullanarak iPhone 4 için H.264 kodlama gerçekleştiriyoruz. Dakika cinsinden yer alan skorlarda düşük değerlerin daha iyi sonuçları temsil ettiği test tablomuzda testin birincisi hız aşırılmış A10-6700 işlemci oluyor. Yine bir kez daha 5800K'nın standart hızda çalışan 6700'e çok yakın performans sergilediğini görüyoruz. Sıradaki işlemci testimiz olan Freeze Benchmark skorlarına baktığımızda bir kez daha A10-5800K'nın 6700'den daha önde yer aldığını görüyoruz. A10-6700 her ne kadar hız aşırtmayla beraber 5800K'yı geride bıraksa da 5800K'nın çarpanın açık olduğunu ve hız aşırtmaya daha müsait bir işlemci olduğunu unutmamak gerek. Freeze Benchmark'ın ardından testlerimize CPU Mark 99'a devam ediyoruz. CPU Mark 99 skorlarına baktığımızda 5800K ve 6700 yine birbirlerine çok yakın skorlara imza atıyor. Testin birincisi olarak 551 puan alan Core i3-3225 işlemciyi görüyoruz. CPU Mark 99'un ardından testlerimize V Prime 32M ile devam ediyoruz. Bir kez daha düşük değerlerin daha iyi skorları temsil ettiği tablomuzda A10-6700 5800K ile çok benzer bir performans sergilemekte. A10-6700 hız aşırtma ile beraber skorlarını geliştirse de Intel'in Core i3-3225 işlemcisinin bir kez daha ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. V-Prime'in ardından işlemci testlerimize Cinebench'in CPU skoru ile devam ediyoruz. Cinebench'in CPU skorlarına baktığımızda standart frekansta çalışan A10-6700'ün 3.25 puan aldığını görmekteyiz. İşlemciye hız aşırtma uyguladığımızda ise puanın 3.52'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Son işlemci testimiz olan WinRAR'ın skorlarına baktığımızda 300 MB'lık farklı dosya türlerini içeren bir klasörün sıkıştırma sonuçlarını görmekteyiz. Düşük değerlerin daha iyi skorları temsil ettiği test tablomuzda Intel işlemcilerin bir kez daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Core i3-3225 23 saniyelik sıkıştırma işlemiyle testi ilk sırada tamamlıyor. A10-6700 işlemcinin saf hesaplama performansının yanında içerisinde yer alan dahili GPU'nun grafik performansını ölçmek istedik. Grafik performansını ölçmek için kullandığımız ilk uygulama olan 3D Mark 3'ün CloudGate skorlarına baktığımızda aynı GPU'ya sahip olan 5800K ve 6700'ün skorlarının çok yakın olduğunu görüyoruz. Aradaki ufak puan farkının 44 MHz'lik çalışma frekansından doğacağını söylemek yanlış olmayacaktır. A10'a hız aşırtma uyguladığımızda ise puanın 6000 seviyesine geldiğini görüyoruz. İkinci GPU testimiz olan Cinebench'in OpenGL skorlarına baktığımızda bir kez daha AMD'nin ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Core i3 tarafı HD4000 grafik birimiyle beraber 18.23 puan alırken AMD tarafındaki puanların 35 ve üzeri olduğunu görmekteyiz. Sentetik GPU testlerinin ardından birkaç oyun skorunu da tablolara ekleyelim. İlk oyunumuz olan Hitman Absolution'ın 1680x1050 çözünürlük ve medium detay seviyesinde gerçekleştirdiğimiz testlerde bütün kartların oynanabilirlik sınırının altına düştüğünü görmekteyiz. Yine de AMD tarafı çözünürlük ve detay seviyesinin daha aşağı çekilmesiyle oynanabilirlik sınırının üzerine çıkabilecekken aynı şeyi Intel tarafı için söylemek zor. İkinci oyun testimiz olan 4 Showdown'un 1680x1050 ve yüksek detay seviyesinde gerçekleştirdiğimiz testlerimizde ise AMD dahili GPU'ların oyunu rahatlıkla oynatabileceğini görüyoruz. Son test tablomuz olan Tomb Raider'ın skorlarına baktığımızda AMD dahili GPU'larının 1680x1050 çözünürlük ve normal detay seviyesinde oynanabilirlik sınırı olan 30 kare saniyeye çok yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu noktada oyunun çözünürlüğünü veya detay seviyesini bir miktar daha aşağı çekerek AMD'nin dahili grafik birimleriyle bu oyunu akıcı bir şekilde oynamak mümkün olacaktır. Fakat Intel tarafı için aynı şeyi söylemek zor. HD4000 grafik birimine sahip Core i3-3225 15.3 kare saniye ile çözünürlük ve detay seviyesini düşürsek bile akıcı bir oyun deneyimi sunacakmış gibi gözükmüyor. Performans değerlerini incelediğimizde Richland tabanlı yeni APU'ların Trinity'lere kıyasla performans noktasında pek fazla bir yenilik getirmediğini görmekteyiz. Arada yer alan %2-%3'lük performans farkı son kullanıcı tarafından günlük kullanım senaryolarında anlaşılabilecek bir fark değil. O yüzden şu anda mevcut olarak 5700 ve 5800K işlemcilerini kullanan kişilerin açıkçası 6700 veya 6800K'ya terfi etmeleri herhangi bir sebep bulunmuyor. Bu noktada grafik performansını değerlendirecek olursak, ismin değişmesine rağmen iki platform arasındaki grafik performans farkının sadece 44 MHz'lik çalışma frekansından doğduğunu da hatırlatmak gerek. İşlemcinin ardından anakart hakkındaki detaylara bakacak olursak, Gigabyte'ın F2A85X UP4 anakartının bir kullanıcı tarafından beklenen her şeyi karşılayabileceğini söyleyebiliriz. Anakartta yer alan zengin giriş çıkış bağlantıları, bunun yanında anakart üzerinde kullanılan yüksek kaliteli komponentler ve yüksek hız ışıtma potansiyeli kullanıcıları rahatlıkla tatmin edecektir. Anakart üzerinde yer alan 6 adet USB 3.0 ve 8 adet SATA 6 bağlantısı bu noktada performansla da taviz vermeyerek birden fazla cihazı anakarta bağlamanıza olanak sağlıyor. Bu videomuzda AMD'nin yeni Ryzen tabanlı A10 6700 işlemcisini ve Gigabyte'ın F2A85X UP4 anakartını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.